Ayrım 10, sayfa 96. Kocasını ilk kez böylesine bedbin gören İsmigül, boğazında takılıp kalan sessiz bir çığlıkla oturduğu yerden ayağa fırlamış, bir süre öyle dudakları titreyerek pencereden dışarıya Marmara'nın mavi sularına vermiş yüzünü. Ağzınızdan yel alsın Osman Nedim Bey demiş, içinde kıyametler kopsa bile ele güne karşı hiç yitirmediği o mağrur edayla. O nasıl söz öyle, şu denizin mavisi gözümün önünde yitip gitmeden İstanbul'un biteceğine inanmam ben. Osman Nedim Bey, bakışları uzaklarda usul usul gözyaşı döken karısına kıyamamış, yenilmişliğin sessiz öfkesi ve utancıyla titreyen bedenine sarmış onu. Gülüm demiş, vakit o vakittir. Ben bu esaret altında, bu utançla yaşayamam. Artık İstanbul'dan toparlanıp gitme vaktidir. O gün ilk kez bir müddettir için için düşünüp durduğu fikrini karısına da açmış. Bir uçtan bir uca koskoca çiftlik. Ev de güzeldir, seversin. İstediğin gibi dayar döşersin içini. Oğlum Talip de, karısı Makbule de mülayimdirler. Kolayca anlaşırsınız. Düşmanın ayak basmadığı bir orası kaldı. Çok yükür, bu defa Edirne temizdir. Bilirim, bu evi seversin sen. Şimdilik satmayız, kiraya veririz istersen. Memlekete gidelim İsmigül. Bir vakitte böyle idare ederiz. Sonra hayırlısıyla İstanbul'da her şey yoluna girince döner geliriz elbet. İsmigül tereddüt içinde kocasının yüzüne bakmış. Osman Nedim Bey, gitmesine gidelim ama düşünürüm. İzmir bile Yunan toprağı olmuşken Allah muhafaza bugün yarın Edirne'yi de. Akla gelmeyecek sual değilmiş ya, Osman Nedim Bey kovup durur mu zihninden? Şimdi karısı böyle yekten sorunca, ben demiş, çiftçilikten ve ticaretten anlarım. Yaşım başımı da aldım, bir işe yaramam. Bu vatan için elime silah alıp harp edemem bundan sonra. Ama dediğin gibi olursa, üç kıtaya yayılan bu koca memleketten geriye ayağımızı basacak bir parça toprak bile kalmadıysa, işte o vakit Türk'ün ölmek vaktidir gülüm. O vakit hep beraber ama haysiyetimizle ölmek vaktidir. Ölüm kadar hazin, taş gibi ağırmış kocasının sözleri. Boğazında koca bir yumruk, içini boydan boya yıkıp kavuran bir sızıyla bir vakit susup kalmış. Neden sonra 12 yaşındaki kızı Gülsema'yı düşününce içinden koskoca bir çığlık yükselmiş İsmigül'ün. Olmaz demiş. Kızım daha küçük, ben şimdi ölemem. Endişe ve çaresizlik içinde dudakları titrerken başını yeniden pencereden dışarıya çevirmiş, uzakta şehrin kapılarına dayanan koca koca kara kara gemilere hiç bakmadan kendi kendine fısıldar gibi mırıldanmış. Ümidimizi kaybetmeyelim. Ben eminim Vahdettin Efendimiz bu büyük derdin halli için mutlak bir şeyler düşünmektedir. Karısının her daim kapılarını ümide açık tuttuğu yüreği bu kez Osman Nedim Bey'in içindeki karanlığı kovmaya yetmeyince konak yavaş yavaş Edirne yolculuğunu hazırlanmaya başlamış. İrili ufaklı denkler birer birer kapı ağızlarına yığılırken bomboş kalan odaların ıssızlığında İsmigül hiçbir şeyden yüksünmezmiş de bir tek Müslüman kızların gitmesi pek adet olmadığı halde o yıl modada Demdesyon'a kaydedilen Gülsema'nın Edirne'deki çiftlik şartlarında tahsiline nasıl devam edeceğini düşünürmüş. Sonra Fransız mürebbiyesi, piyano, keman dersleri. Edirne'ye gittiklerinde her şeyin yavaş yavaş yoluna gireceğine inanan, belki de inanacak başka hiçbir şeyin kalmadığı o günlerde kendisini böyle avutan kocasına bir şey dememiş yine de sessizce içine atmış derdini. İşte tam o günlerin birinde İstanbul sokakları gazete satan çocukların incecik acılı çığlıklarıyla karşılamış yeni sabahı. Yazıyor, Tekirdağ'da Yunan işgali yazıyor. Gerisi bir haftanın içinde çorap söküğü gibi gelmiş, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli. Tekirdağ'ın işgali duyduğundan beri derin bir suskunluğa gömülen Osman Nedim Bey, bir öğle sonrası perdeleri sökülüp yıkanmış halıları, örtüleri kaldırılmış, geçmiş güzel günlere dair cıvıl cıvıl hatıraların şimdi bomboş duvarlarda usul usul gezindiği çırılçıplak salonda tek başına kahvesini içiyormuş. Tek başına, sessizce. Az önce katlayıp kaldırdığı Peyami Sabah gazetesi, Paris yakınlarında Sevr adlı bir mahallede Osmanlı hükümetinin nihayet düveli muazzama ile sulh şartları tesis ettiğini yazıyormuş. Yüksek ağaçların arasından sızan gün ışığının içinde hiç kıpırdamadan oturmuş bir süre. Sonra yanı başındaki sehpaya kahvesine uzanmış, gümüş zarfın kulpundan tutup yorgun, dalgın, yavaş yavaş kaldırmış fincanı. Yüzünde bir fincan kahve değil de bir çuval taş taşırmış gibi bitkin, öyle dermansız bir ifade. O bitkinlikle bırakıvermiş bedenini koltuğun arkasına, hiç sesi çıkmadan, hiç çırpınmadan. Koca salonda cilalı rabıtanın üzerine düşünce, gümüş zarfından ayrılıp üç parçaya bölünen incecik porselenin sesinden başkaca bir şey duyulmamış. Neden sonra boşalan kahve fincanını almaya gelen halayıklardan biri içeri girip de onu orada öyle başı berjer koltuğun kulağına dayalı, her şeyden vazgeçmiş kolları iki yana ayrılmış görünce. Tam atalar toprağının hayalini kurarken ölmüş, masal olmuş Osman Nedim Bey. Ama ne gelir elden? Oldum bittim böyleymiş bu dünyanın düzeni. Hayat hayallerimizin peşini bırakır, alır başını gidermiş bazen, bildiği gibi. Edirne yolculuğu için yıkanıp baklandıktan sonra tek tek denklere yerleştirilen tüllerle perdeler, taziye ziyaretleri başlamadan önce çarçabuk yeniden yerlerine asılmış, bohçalardaki örtüler çıkarılıp yerleştirilmiş, tahta fırçalarıyla ovulup Ağustos güneşinde iyice kurutulduktan sonra sarılıp kaldırılan halılar yeniden serilmiş. Bu beklenmedik ölümün şaşkınlığı, konağı bir uçtan bir uca saran mis gibi sabun kokularına karışmış. Harbi, yenikliği, işgal altındaki şehrin kıyı mahallelerini, ara sokaklarını dek sızan gündelik çekişmeleri her şeyi unutturmuş ölüm. İngiliz'i, İtalyan'ı, Rum'u, Fransız'ı, Ermenisi, Türk'ü, Yahudisi. Her milletten insanın bir kenarına, bir köşesine yerleştiği Kadıköy'ünde Osman Nedim Bey'in, semtin bu mümtaz ve muteber şahsiyetinin elin vefat haberini duyan herkes, kendi adetince eline helvasını, çiçeğini ya da bir kap yemeğini alıp o buram buram sabun kokularının arasına kendi dilinde kendi dualarını bırakmış. Başsağlığı dilekleri için gelip giden bu kalabalığın içinde bir vakit ıssızlığını unutmuş konak, esasen gidecek başka hiçbir yeri olmayan İsmi Gül'e yeniden yuva olmuş. Genç kadın, komşuların hiç kesilmeyen ziyaretleri arasında kocasının acısını taptaze taşıdığı o en zor günlerinde bir tek gidip gelen sımsıkı göğsüne bastırdığı gülsemanın nefesiyle avunurmuş. Bir de nedense evin içinde soluduğu o sabun kokusu. Küçücük yaşta babasının ölümüyle yıkılan kızının iniltili soluğu ve konağın her yanına sinen sabun kokusu ne olursa olsun dimdik ayakta durmak zorunda olduğunu hatırlatırmış genç kadına. Heyhat, Osman Nedim Bey'in kaybının başına gelecek en son felaket olmadığını, kocasının toprağa verişinin üzerinden 3 hafta bile geçmeden, daha taziye ziyaretlerinin sonu gelmeden bir İngiliz temini yanında emir eriyle birlikte konağın kapısını çaldığında anlamış. Ne olursa olsun ümidini kaybetmeyen o dirayetli, o metanetli İsmi Gül ilk defa o vakit inanmış ki hayat bundan böyle hayalleriyle yolunu ayırmaya kesin kes kararlıymış. Teğmen ne ölüm dinlemiş ne cenaze. Konağın İngiliz kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere 24 saat içinde boşaltılmasını rica ederek gerisin geri yürüyüp gitmiş. İsmi Gül yanında Mahmut Ağa, bakışları az önce Teğmen'in ardında gözden kaybolduğu kapıya takılı, selamlıkta salonun ortasında kala kalmış. İçinde genzini boydan boya yakarak hızla aşağılara doğru inen o kesif sabun kokusu. Yüzüne gözüne yapışmış, elini kolunu bağlamış, boğulup kalmış o kokunun içinde. Yetişip de tutamamış Mahmut Ağa, salonun ortasında düşüp bayılmışım. Ben hala bir tek içim bayan, o sabun kokusunu hatırlarım. Eski şaşalı günlerle mukayese edince, Osman Nedim Bey'den geriye kalan, varla yok arası bir şeymiş. Çaresiz diğer hizmetlilerin, halayıkların hepsiyle vedalaşmış, yalnızca Mahmut Ağa ile karısı Asiye kadını bırakmış yanında. Bahariye'nin iç taraflarında, daha ziyade Ermenilerin yaşadığı mahallede, daracık cepheli, 3 katlı, kutu gibi bir ev kiralamış. Konaktan getirilen birkaç parça eşyayla dayayıp döşemişler evi. İsmi Gül, İngiliz teğmeninin selamlıktaki salonun kapısından çıkıp gidişinin üzerinden 24 saat geçmeden yanında 12 yaşındaki kızı ve 2 hizmetliyle beraber gözden ırak sokaklardan birindeki o pek de güneş görmeyen günlerinin kapısından içeri adımını atmış. O gece evin 2. katındaki yatak odasında koynuna alıp yattığı kızı ama sonra evimize döneceğiz değil mi anne diye sorunca yatağın içinde doğrulup yüzünde en ufak bir tereddüt emaresi olmaksızın kızının gözlerinin içine bakmış. Elbet demiş, elbet döneceğiz kızım ama orası bizim evimiz. Vahidettin Efendimiz anlaşma yapıp hepsiyle sulh anlaşması yaptı. Sakın merak etme, birkaç ay daha kalır, işleri bitince giderler. Biz de o zaman evimize döneceğiz. Ama sen bunları düşünmeyeceksin, güzel güzel okuluna gidip geleceksin, tamam mı? Az sonra küçük kız, 12 yıl önce gözünü açtığı rüya gibi bir hayattan geriye kalan bu kırık dökük vaatlere sığınıp huzursuz da olsa uykuya dalmış. Ama İsmi Gül hiç uyumadan, uyumak ne ki, bir kez olsun gözünü bile yummadan sabahı sabah etmiş. Sabah ezanının sesi odaya dolduğunda yanı başında kesik kesik nefes alıp vererek uyuyan kızını uyandırmaktan korkarak yavaşça yatağından çıkmış. Gıcırdayan tahtaların sesi duyulmasın diye parmak uçlarına basa basa camın önüne gelip o daracık sokakta yeni günün ağrışını seyretmiş. Sabahın renkten renge gelen ilk ışıkları Arnavut kaldırım sokağın taşlarıyla cilveleşirken yüreğindeki bu zifiri karanlık da neyin nesiymiş. Cılız bir gayretle mırıldanmış. O da şimdi namaza kalkmıştır. Vahidettin Efendimiz mutlaka. Gerisini getirememiş. 2 yana düşmüş kolları camın önündeki sedire yığılırcasına oturup kalmış bir an. Ama çabuk toparlamış kendini. Yüzü kaskatı yüreğindeki karanlığa kafa tutar gibi başını inatla sallamış. Mutlak. Buz gibi bir rüzgar yalayıp geçmiş çıplak omuzlarını. uzanıp Sedir'in yanında duran şalını omuzlarına sımsıkı sarmış, yine de aniden bedenini titreten o soğuğu bir vakit silememiş üzerimden. Ezan sustuğunda geriye kalan boşluğu bir an önce doldurmak istercesine yeniden mırıldanmış. Giderler, birkaç ay sonra işlerini bitirince çıkıp giderler mutlak. Güneşi dirhemle gören o evin ışıksız pencerelerinden çarçabuk gelip geçmiş aylar. Moda'daki konaklara yerleşen İngilizlerin sayısı gün güne artarken Gülsema göz açıp kapayıncaya bir yaş daha almış. Bu arada İsmigül'ün elindeki paranın da taşınırlarken Mahmut Ağa'nın konaktan çuval çuval at arabalarını yükleyip Bahariye'deki eve yığdığı erzakın da yavaş yavaş dibi görünmeye başlamış. Sonra Gülsema'nın okul masrafları, neye nasıl yetişeceğim diye düşüne dursun Asiye kadın, bir gün bulguru, bir gün pirinci, başka gün unu, sonra mercimeği derken her Allah'ın günü yeni bir eksik haberi vermeye başlayınca İsmigül artık sıranın yatak odasındaki kilitli sandığın en dibinde saklanan ziynetlere geldiğini kabullenmiş ve o günden sonra Mahmut Ağa her aybaşı muntazaman kapalı çarşıdaki altın sarraflarını ziyaret etmeye başlamış. Bir müddette böyle geçmiş zaman. Bir Ramazan bayramı arifesinde evin kapısının mahalleli 3-5 kadının feryat figanı arasında bir telaş, bir kıyamet yumruklandığı güne kadar. Asiye kadın kocasının çarşı içinde eli göğsünün üzerinde yığılıp kaldığını, ha demeye kalmadan oracıkta yattığı yerde son nefesini verdiğini öğrenince öylece başı açık yalın ayak fırlayıp çıkmış evden. Akşamın gölgeleri inen Bahariye sokaklarından aşağıya Kadıköy'üne doğru öyle bir koşu tutturmuş ki tutabilene aşk olsun. Bahariye'deki o darıcık, karanlık ve ıssız ev erkeksiz kalınca hepten sessizliğe gömülmüş. O güne dek civar konaklardaki gündüz ziyaretleri dışında tek başına şuradan şuraya gitmemiş olan İsmigül'le bütün ömrü mutfağın dört duvarı arasında geçmiş, okuma yazması bile olmayan Asiye kadın bir başlarına kalmışlar. Yol yordan bilmeden elde yok, avuçta yok. Osman Nedim Bey'in büyük oğlu Talip, karısı ve iki çocuğuyla o günlerde kapılarını çalmış. Onların Edirne'deki çiftliklerine de Yunanlılar el koymuş. Canlarını kurtardıklarını şükrederek her şeyi olduğu gibi bırakıp çıkmışlar. Bizim konağın bir yılı aşkındır İngilizlerin elinde olduğundan haberleri yokmuş. Koca konak bir odaya da biz sığışırız diye düşünmüşler. Gelip de evin halini görünce sükutu hayale uğradılar tabii. Ne yapayım, kocamın evladını sokakta bırakacak değildim ya. Asiye kadın sandık odasını derledi topladı, onlara başlarını sokacak bir oda yaptı. Mahmut Ağa'nın ölümünün üzerine üvey oğlunun gelişi hepten sahipsiz kalan evde İsmigül'ün yüreğine biraz ümit olmuş. Gel gör ki Talib'in, Mahmut Ağa'nın da Osman Nedim Bey'in de yerini tutacak kalıplı bir adam olmadığı çabucuk anlaşılmış. İsmigül pek sesini çıkarmamış da sanki daha ziyade Asiye kadının ağırına gitmiş bu durum. Ah ne Talip'ti o, ne tüyensiz domuzdu. Biz süpürge tohumundan ekmeği bile zor bulurken odasını kilitler, karısı çocuklarıyla gizli gizli beyaz ekmek yerdi. Allah için bir parça rahmetli babasına çekseydi. Nerede? Osman Nedim Bey'in tırnağı bile olacak adam değildi. Hadi analığının yüzüne bakmadın, insan hiç değilse kız kardeşine sahip çıkar değil mi? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya bile erindi. Evimize gelmiş, soframıza oturmuş, yemiş, içmiş, yatmışsın. Güya bir de erkek olacaksın. Kızın okuluna sebep oldu, sonra da defolup gitti. Allah insanı yoklukla imtihan etmeye görsün. Hep böyle zamanlarda dökülüp saçılmaz mı nifak tohumları? Talip de İstanbul'a geleli aylar olduğu halde kendi çocuklarını okula yazdıramamışken üvey kız kardeşinin o yoklukta inatla Damdestiyon'da okumasını o günlerde diline dolamış. Kusura bakmayın valide hanım demiş bir akşam kinayeli. Ama sizinkine de akıl sıra erecek gibi değil. Elin Fransızı gelmiş memleketi işgal etmiş, siz matah bir şeymiş gibi kerimenizi Ermeni, Yahudi, Rum kızlarının arasına katıp Fransız mektebine gönderiyorsunuz. İnce hesaplarına, hasisliğine, açgözlüğüne aklı erecek gibi değilmiş. Gülsema, çocukluk hatıralarının arasından bulup çıkardığı Yakup abinin sıcaklığını, şefkatini, samimiyetini ararmış Talip'te. Onun sözlerini can kulağıyla dinlerken bir yandan da mektebini düşünürmüş. Hangi milletten olursa olsun arkadaşlarının çoğunu seviyormuş. Fransız muallimlerini de. Ama abi de hepten haksız sayılmazmış. Böyle bir vakitte işgalcilerin okulunda. Sonrasında her şey kendiliğinden olup bitmiş. Bir sabah okula gittiğinde 3-5 Rum kızının ellerinde kocaman Yunan bağırayla bağıra çağıra nümayiş ettiklerini görünce ''Hakkınız yok buna, hakkınız yok'' diye bağırarak ne zaman onların üzerine yürüdüğünü, bayrağı ellerinden kaptığı gibi eli, kolu, yüzü gözü tırmık içinde bir elinde Yunan bayrağı yüksek tavana taş koridorların buz gibi serinliğini içinden kaynayan gururu ve alabildiğine kızgın öfkesiyle fırtına gibi esip geçerek ne zaman bodoslama Sör Cecilia'nın odasına daldığını bilememiş. Tepeden tırnağa titreyen bedeni ve zapt edemediği gözyaşları arasında kadına nasıl kafa tuttuğunu. Bunu yapmaya hakları yoktu. Harpte mağlup olabiliriz. Ama burası hala bizim memleketimiz. Hakları yoktu. İzin vermeyecektiniz. Üzgünüm Sir Cecilia. Bu mektepte bir dakika daha duramam. Bayrağı Cecilia'ya teslim etmiş, gözünün yaşını silip başını her zamankinden daha da dik tutarak okuldan çıkıp giderken ani bir rüzgar çıkmış olmalı. Pencerelerden birinin tahta kepengi aralıksız vurmaya başlamış. Tak, tak, tak. Çengelini takmayı unuttular yine diye geçirmiş aklından. Kepengi açınca iyice arkaya dayayıp çengelini de menteşeye takmak lazım. Sabahları sınıfa girince hep öyle yapardı Gülsema. Yoksa böyle mütemayen çarpıp durur işte. O sınıfın, o pencerenin, o kepengin, o kapının dışında kaldığını o dakika mı idrak etmiş ne? Boğazı düğüm düğüm yürüyüp geçmiş bahçeyi. Tam asırlık manolya ağacının altındayken okulun yatılı öğrencilerinden Maria'nın arkasından koşup yetiştiğini, Gülsema ben çok müteessirim, bilmeni isterdim, ben o kızların arasında değildim, sen benim arkadaşımsın, ben orada değildim. Tir tir titreyen dudaklarına mani olamadan, kirpiklerinin ucuna dek hücumeden gözyaşlarını güçlükle zapt ederek uzanıp Maria'nın elini tuttuğunu. Biliyorum Maria, sen de benim arkadaşımsın. Sonra da koşar adımlarla oradan uzaklaştığını. Hepsini çok sonra eve gelip doğruca odasına kapandığında hatırlamış. Kızım aç kapıyı, ne demek, okula gitmemek ne demek, izah et bana diye bağırıyormuş kapıda annesi. Hep Talip Bey'in yüzünden, o soktu bu fikirleri kızın aklına diye araya girmiş Asiye kadının kırgın sesi. O ise içeride İngilizlerin el koyduğu piyanosunu, çok sevdiği mürebbisi Matmazel Germain'i, gözünü açtığından beri etrafında dört dönen hizmetçileri, halayıkları, kuş sütü eksik sofraları, renk renk, çiçek çiçek bahçeleri dolduran çocuk kahkahalarını, başı kolunun altındayken babasının bedeninden taşan baba kokusunu. Birkaç yıl içinde kaybettiği her şeyini çok özlediğini düşünüyormuş. Kilitli kapının arkasında bekleyen annesi duymasın diye hıçkırıklarını avuçlarının arasında saklarken çocukluğunu düşünüyormuş Gülsema. Şimdi onu bambaşka bir dünyaya aitmiş gibi görünen o güzel günleri. Sadece o gün başına gelenlere değil ama son yıllarda yaşadığı her şeyi çok içerlediğini o zaman sessizce döktüğü gözyaşları arasında anlamış. Evet, bu dünya artık kesin kes başka bir dünyaymış. Koca bir gün bir lokma ekmeğin peşine düşüldüğü, sabahları bir tas çorba, akşamları varsa salçalı patatese şükredildiği bir dünyada vakit, kaybedilenlere ağlayacak vakit değilmiş. Gözyaşlarının seyreldiğini o zaman fark etmiş. Yüzünü gözünü temizleyip doğrulmuş oturduğu yerde. Kuvvetli olacaksın Gülsema, koy vermeyeceksin kendini. Bitti, artık çocuk değilsin, sen de herkes gibi mücadele edeceksin. Çocukluğunu mühürdardaki konağın bahçesinde bırakıp yavaş yavaş yeni hayatını şekillendirmeye başladığı günlerde, ağabeyi Talip de Sultanahmet taraflarına bir ev tuttuğunu söyleyerek çoluğunu çocuğunu toparlayıp gitmiş. Gidiş o gidiş. Bir daha da ne arayıp ne sordu bizi. Başlangıçta Talip'in mevcudiyetinden medet uman İsmigül öyle büyük bir sükutu hayale uğramış ki bir daha ne Talip'i ne ailesini kolay kolay ağzına almamış. Bir vakit sonra Asiye kadınla oturmuş kara kara, parasız, erzaksız, erkeksiz nasıl başa çıkacaklarını konuşurlarken yavaş yavaş güzel bir genç kız olan Gülsema annesinin karşısına dikilmiş. Ben demiş bir iş buldum. Müsaade ederseniz çalışacağım. Ne olursa olsun hayallerinde kızını paşa konaklarından başka hiçbir yere sığdıramayan İsmigül'ün az kaldı yüreğine inecekmiş. Bir günün içinde karar verip apar topar demisyondan ayrılışını henüz içine sindirememişken. Ne dedin sen? Diye hışımla fırlamış oturduğu yerden. Çalışmak mı? Olamaz. Olabilemez. Bir kadın dışarıda çalışamaz. Anne demiş Gülsema, sakin ve kararlı. Devir değişti artık. 1921 yılındayız. Siz farkında değilsiniz ama bu memlekette kadınlar senelerdir çalışıyorlar. Hem ben Doktor Nadir Bey'in konuğunda çalışacağım. Küçük kızı Selime'ye Fransız gramerinde yardımcı olacağım. Sizin düşündüğünüz gibi bir çalışmak değil bu. Derin bir hayal kırıklığı içinde kızına baka kalmış İsmigül. Hiç gelmeyecektin bu mahalleye. Ermeni Rum kızlardan öğreniyorsun bunları değil mi? Evet, aniden öğrendim muallim aradıklarını. Ama ne mahsuru var anlamadım. Bir de sual ediyor. Sen onlarla bir misin? Bu lakırdıları hiç işitmemiş olayım Gülsema. Nadir Bey'in konağında ders vermek öyle mi? Senin gibi genç bir hanımefendi Nadir Bey'in konağına ancak misafir olarak ağırlanmak üzere girebilir. Osman Nedim Bey'in kızı Nadir Bey'in konağında çalışamaz. Demem o ki ziyadesiyle mahsuru var. O hayal kırıklığı, o hiddetle koltuğa yığılıp kalmış bir süre. Bakışları sabit, yerde. Sesi bir hıçkırık gibi çatal çatalmış. Ben seni paşa konaklarında hanım olasın diye yetiştirdim. Hizmetli olasın diye değil.